Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah Riyaz-ı Salihinden vedalaşma bölümündeki ayet ve hadisleri okuyacağız. Yolculuk ve benzeri sebeplerle ayrılıp gidecek kimsenin arkadaşıyla vedalaşması. Ona vasiyet ve dua etmesi, onun duasını istemez. Müminin her şeyi Allah ile şuurlu, uyanık bir şekilde olduğu için vedalaşması da ona göre farklı olur. Yani başkalarının işte ne bileyim batılıların yaptığı gibi bay, cüz, öyle basit bir iki söz ve hareketle olmaz. Bak vedalaşmamızda bile bir asalet, bir ağırlık var. Vedalaşan kimse, ayrılan kimse ne yapıyor? Vasiyeti varsa onu söylüyor, dua ediyor, dua alıyor. Böyle çok anlamlı. Her şeyimiz, her hareketimiz anlamlı. Ayet-i Kerime konuyla ilgili. Estağfirullah. Ve vessâ bihe İbrahimu benîhi ve Yakub. Ya beniyye innallâha astafâ lekumuddîne felâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Bakara suresi 132-133. ayet-i kerimeler. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. İbrahim aleyhisselam da kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım Allah sizin için İslam dinini seçti. Sakın başka türlü değil sadece Müslüman olarak ölünüz dedi. Bu vedalaşma daha büyük bir vedalaşma. Dünyadan ahirete giderken vedalaşma. Ölecek olan kimse, bunu hisseden kimse evlatlarına vasiyette bulunuyor, nasihatta bulunuyor. Hem İbrahim aleyhisselam hem Yakup aleyhisselam torunu tevhidi, Allah'a ibadeti vasiyet ediyorlar. Yakup aleyhisselam, oğullarım Allah sizin için İslam dinini seçti. Sakın başka türlü değil sadece Müslüman olarak ölünüz dedi. Yakup aleyhisselamın torunları, işte bugünkü Yahudiler bu vasiyeti dinlemesi gerekiyor. Dedelerinin vasiyetini dinlemeleri gerekiyor eğer hakikat peşinde iseler. Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Yani buna itiraz eden olursa Cenab-ı Hak diyor ki Yakup'un yanında kim vardı? Şu anda Yakup'un yanında olan kimse yok. Ancak onu yaratan, ona ruh veren, onun canını, ruhunu alan zat, yüce Rabbimiz vardı. Onlar da senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur dediler. Bakara suresi 132 ve 133. ayet-i kerimeler gerçekten dikkat çekici. Cenab-ı Hak çok kuvvetli bir delil ortaya koyuyor. Kim biliyor Yakup'un ne dediğini? Ben biliyorum diyor Cenab-ı Hak. Allah Teala Yakup aleyhisselamın vasiyetini, nasihatını bizlere naklediyor. Yakup aleyhisselam Hazreti İbrahim'in torunudur. Yakup'un bir adı da İsrail idi. İsrail, Allah'ın kulu manasında. İsrailoğulları da oradan geliyor. Bu sebeple onun soyundan gelenlere İsrailoğulları denmiştir. Buna göre İsrailoğulları Hazreti Yusuf ile diğer 11 kardeşi onların oğulları, torunları ve soylarından gelenlerdir. Dedenin de torunun da çocuklarına vasiyet ettiği şey Müslüman olmaları ve Müslüman olarak can vermeleridir. Dede İbrahim aleyhisselamın, torun Yakup aleyhisselamın vasiyetleri Müslüman olmaları ve Müslüman olarak can vermeleri. Çünkü insanlara din olarak İslam'ı seçen, onların bu dini kabul etmesini ve Müslüman olarak ölmesini isteyen kimdir? Allah Teala'dır. Yüce Rabbimiz böyle istediği için herkesin vasiyeti de bu oluyor. Ayet-i Kerim'in devamında Hazreti İbrahim ile Yakup'un bu tavsiyesine kulak vermeyen İsrailoğullarına ve benzerlerine hitap edilmekte ve onlara şöyle denmektedir. Yakup öleceği sırada oğullarını başına topladı ve onlara bir vasiyette bulundu. Bu vasiyetin ne olduğunu siz elbette bilemezsiniz ama bunun ne olduğunu Allah biliyor. Şimdi bu vasiyetin mahiyetini siz de öğrenin ve İsrailoğulları olarak gereğini yerine getirin. Soyundan geldiğiniz atalarınıza Yakup aleyhisselam benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sordu. Onlar da tıpkı babaları ve daha önceki ataları gibi tek olan Allah'a inanıp ibadet edeceklerine dair söz verdiler. Ondan başkasını tanımayacaklarını söylediler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sık sık Yahudilere, İsrailoğullarına hatırlatıyor. Geçmişlerini hatırlatıyor. Verdikleri sözleri hatırlatıyor. Tarihlerini hatırlatıyor. Başlarına gelen belaları, cezaları hatırlatıyor. Kendilerine verilen nimetleri hatırlatıyor. İşte bu ayet-i kerimelerde yine Bakara suresinde Medineli Yahudilere siz diyor böyle söz vermiştiniz. Bu sözünüzü tutun. Gerçi o zaman tutmamıştı tarihte dedeleriniz, atalarınız çoğu ama siz de tutmazsınız. Tutacak olan olursa kâr eder, faydası olur demişti. Ama tabii ki Yahudi milleti, İsrailoğulları milleti çok fazla söz dinleyen, aklı başında olan insanlar olmadığı için yine Peygamber Efendimiz'i dinlemediler. Görülüyor ki Hazreti Yakup oğullarına daha önce söylediği ve öğrettiği din esaslarını öleceği sırada bir kere daha hatırlattı. Hem kendilerini hem de çocuklarını aralarında yaşadıkları Mısırlılar gibi puta tapmaktan uzak tutmalarını vasiyet etti. Ve onlardan söz aldı. Demek ki bir endişesi var. Mısırlılar, Kıptiler putlara tapıyorlar. Dolayısıyla sakın aman siz de böyle bir şeye kapılmayın diye korkuyor Yakup Aleyhisselam. Konuyla ilgili, vedalaşma ile ilgili hadis-i şeriflere geldiğimizde Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra bize öğüt verdi. Sonra da şöyle buyurdu. Peygamber Efendimiz bütün konuşmalarına Elhamdülillah Rabbil Alemin diye Allah'a hamd ederek onu överek başlıyor. Biz de tabii ki bizim için salavat da ekleniyor. Hamdele salvele Allah'a hamd, Resulullah Efendimiz'e salavat getirdikten sonra konuşmalara başlıyoruz. Efendimiz buyurmuşlar ki emma ba'd ela eyyühen nas. Bu hamdü senadan sonra ey insanlar innem ene beşerun yuşiku en ye'tiye rasulü rabbi fe ucib. Ey insanlar, ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben onun davetine icabet edeceğim. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ene tarikun fikum thakalayn. Ben size iki önemli şey bırakıyorum. Evveluhuma, bunlardan birincisi kitabullahi. Allah'ın kitabıdır. Fihil huda ve nur. Onda hidayet, yol gösterme vardır, nur vardır. Yani nasıl hareket edeceğinizi, nereye gideceğinizi gösteren esaslar var Kur'an-ı Kerim'de ve aydınlatan, önünüzü aydınlatan nur var. Ne kadar güzel tarif etmiş. Kitabullah fihil huda ve nur. Allah'ın kitabı, onda yol gösteren esaslar var, levhalar var. Hangi işi nasıl yapacaksın? Bütün her şeyin yolunu gösteriyor. Sadece bir yol değil. Ve ortalığı aydınlatıyor. Yürümeyi kolaylaştırıyor. Tehlikeleri rahat görebiliyorsunuz. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. Allah'ın kitabını alın ve ona sımsıkı sarılın. وَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيهِ. Daha diyor buna benzer Allah'ın kitabına teşvik eden, ona rağbetlendiren, terhib eden pek çok sözler söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baştan 2-3 cümlesini nakledebildi. Ravimiz belki o kadar aklına kalabildi. Sümme kâl, sonra da şöyle buyurdu. Ve ehlü beyti, ikincisi de ehli beytimdir. İkinci önemli husus. Üzekkirikumullâhe fî ehli beyti. Ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'ı hatırlayın, ondan korkun ve ehli beytime ona göre hakkaniyetle muamele edin diye Efendimiz uyarmış. Müslim Fedailü Sahabe 36. hadis-i şerifte. Tabii ki tarih boyunca bunu unutanlar da olmuş. Yani Peygamber Efendimiz'in ehli beyti hakkındaki bu hatırlatmalarını gözlerine hırs bürüyen bazı insanlar hiç hatırlayamamışlar. 347 numaralı hadiste geçtiği üzere tabiinden bazıları Hayli yaşlanmış olan Zeyd bin Erkam'ı ziyaret etmişler ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle savaşlarda bulunduğunu, arkasında namaz kılma bahtiyarlığına erdiğini hatırlatarak Peygamber aleyhisselamdan duyduklarını anlatmasını istemişlerdi. Kur'an-ı Kerim'e göre kötülükten sakındırma konusunda etkili olan unsurlar. Hadisimizin ravisi olan Zeyd bin Erkam'dan böyle bir istekte bulunmuşlardı. Zeyd radıyallahu anh de onlara Mekke ile Medine arasındaki Hum suyu, Gadiruhum başında Resulullah'ın kendilerine yaptığı bir konuşmayı ve verdiği öğüdü nakletmişti. Gadiruhum bugün Şiilerin çokça kullandıkları ballandıra mübalağalı bir şekilde artık pek çok şey uydurarak anlattıkları bir yer. Bunun bir aslı var tabii ki doğrusu. Ama işte insanoğlu ya ileri ya geri gidecek. Bir kısmı Peygamberimizin Ehl-i Beyti konusunda hatırlatmalarını hatırlayamazken, dinlemezken, haksızlık ederken, bir kısmı da yine belki kötü niyetle aşırı giderek, onları çok aşırı yücelterek, adeta bazen ilahlık seviyesine çıkararak, peygamberden öne geçirerek yine haksızlık etmişlerdir. Allah insana istikamet versin, orta yol versin inşallah. Gadiruhum, hum suyu, hum kuyusu başında böyle bir söz söylemiş Efendimiz, ama bunu abartmaya gerek yok. Orada artık her türlü bütün sırları vermiş, Hazreti Ali'nin halife olacağını söylemiş, birinci halife olacağını, bütün her şeyi anlatmış falan, böyle olmayan şeyleri de oraya boş torbaya doldurur gibi, artık boş kuyuya, dipsiz kuyuya doldurur gibi dolduruyorlar tabii ki. Bu insafa uymaz, ilme, adaba, ahlaka da uymaz. Bunun gerçeği neyse onu söylemek lazım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmayı veda haccından Medine'ye dönerken yapmış ve bilindiği üzere 3 ay sonra da Rabbine kavuşmuştu. Demek ki bu öğütler Efendimiz aleyhisselamın veda konuşmalarından biriydi. Veda konuşması yapan kimse en fazla değer verdiği şeyleri hatırlatacağına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir gün Allah'ın davetine uyup ebedi yolculuğa çıkacağını belirttikten sonra ümmetine iki mühim şey bıraktığını söylemiş ve bunlara sıkı sıkıya sarılmalarını vasiyet etmişti. Vasiyet ettiği şeylerden birincisinin Kur'an-ı Kerim, ikincisinin de Ehl-i Beyti olduğunu belirtmişti. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği son mektuptur. Bu son mektupta insanın hem dünyada hem de ahirette nasıl bahtiyar olacağı anlatılmaktadır. Hüden, hidayet, yol gösteriyor. Efendimiz ümmetine ancak Kur'an'a sarılmak suretiyle kurtuluşa erebileceklerini son bir defa daha hatırlatmaktadır. Yani kişi ferdi hayatında nasıl, hangi yolu izlerse mutlu olur. Aile hayatında hangi yolu izlerse mutlu olur. Ticari hayatında, komşularla ilişkilerinde, akrabalarla ilişkilerinde, işinde, gücünde, misafirinde, yani her hususta ne yapması gerektiğini, onun yolunu gösteriyor. İşte Kur'an-ı Kerim hüden olması, hidayet olması bu. Kur'an-ı Kerim hidayet kaynağıdır, hidayet rehberidir deyip duruyoruz. Bu da artık yalama yapmış oluyor insanların kulağında. Bir şeyler duyuyorlar ama ne kastedildiğini de anlamıyorlar yani. Kur'an hidayet rehberidir. Ne kastediliyor bundan, ne anlatılmak isteniyor bilmiyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim böyle her konuda hangi yol daha selamettir, hangi yol doğrudur onu gösteriyor. Yani iş konusunda şu yolu takip et. Ticaret konusunda şu yolu takip et. Komşularla ilgili şu yolu takip et. Akrabalarla ilgili şu yolu takip et. Evlilikte şu yolu takip et diye hepsinin doğru yolunu gösteriyor. Bir de nur aydınlatıyor, ortalığı gözün görüyor, rahatça o yoldan yürüyorsun. Çünkü bu önceki milletlerin kıssalarını anlatıyor, öğütleri tekrar ediyor, açık açık izah ediyor, deliller getiriyor. Onları okudukça bir insan bu gösterilen hidayet yollarında nasıl yürümesi gerektiğini önündeki örneklerle birlikte çok rahat bir şekilde görüyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim hidayet ve nur kaynağı olmuş oluyor. Ehl-i Beyt'e gelince 347 numaralı hadiste kim oldukları belirtilen bu kimseler bize Peygamber Efendimiz'in emanetidir. Peygamber Efendimiz'in hanımları, Hazreti Ali'nin ailesi ve torunları, Cafer'in ailesi ve torunları, Akil'in, bu şekilde Peygamber Efendimizin yakınlarına Ehl-i Beyt diyoruz. Bunlar Peygamber Efendimizin bize emanetidir. Onları sevmek, saymak, sevip sayılmalarını sağlamak bizim vazifemizdir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, bu hadis Peygamber Efendimizin veda konuşmalarından birini ihtiva etmektedir. İki, Kur'an insanı doğruya götüren bir rehber ve ilahi bir nurdur. Kurtuluş ermek, ona sarılmakla mümkündür. Üç, Ehl-i Beyt bize Peygamber Efendimizin emanetidir. Onları sevip saymak en mühim vazifelerimiz arasındadır. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz aynı yaşlarda bir grup genç Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve 20 gün boyunca yanında kalmıştık. Dışarıdan, Medine dışından gençler toplanmışlar Medine'ye. Kutlu bir seyahat, ne kadar güzel bir seyahat arkadaşların, genç arkadaşların gelmesi. 20 gün boyunca Medine'de, Mescid-i Nebevi'de, Ashab-ı Suffe'de yatıp kalkıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve şefkat dolu bir kimseydi. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahîmen rafîkan. Rahim, rahmet, merhamet dolu, rafik, rıfk, yumuşaklık dolu, şefkat dolu bir kimseydi. Bizim yakınlarımızı özlediğimizi anlayınca, küçük çocuk yaşta daha bunlar gençler, bizim diyor ailelerimizi özlediğimizi anladı Peygamberimiz. Geride ailemizden kimleri bıraktığımız oldu. Geride kimler var? İşte annem, babam, kardeşlerim. Biz de kendisine söyledik. O zaman şöyle buyurdu. İrci'u ile ehlikum. Haydi ailenize dönün. Ve agimu fihim. Onların içerisinde bulunun. İçinde yaşayın. Dışarıda da kalmayın. Kenarda. Biz Resulullah'ı ziyaret ettik. Ondan bilgi öğrendik. Artık biz farklı insanız diye böyle kenara çekilip kenarda durmayın. Ve allimuhum. Onlara öğretin. Bak burada öğrendiklerinizi gidip onlara öğretin. Ve muruhum. Onlara güzel şeyleri, hayırlı şeyleri, maruf şeyleri, İslam'ın aklını kabul ettiği güzel şeyleri tavsiye edin. İnsanın kimisinin aklına gelmeyebilir, kimisi bildiği halde tembellik gösteriyor olabilir. Bunları tavsiye edin, hatırlatın. Ve sallu salate keza fi hini keza. Şu namazı şu vakitte, şu namazı şu vakitte kılın. Efendim namaz vakitlerinde onlara bildiriyor. Feize hadaratis salatu, namaz vakti geldiği zaman, فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ, sizden birisi sizin için ezan okusun. وَلْيَأُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ, en büyüğünüz de imam olsun. Normalde en bilgili, kıraatı en düzgün, fıkhı en iyi bilen imam olur. Ama bunlar aynı yaşta oldukları aşağı yukarı ve İslam'a girme vakitleri, İslam'la ilgili bilgileri eşit olduğu için. Çünkü aynı vakitte geldiler. Birlikte Peygamberimizle beraber kaldılar. Dolayısıyla bilgileri eşit olduğu için Peygamberimiz madem bilgide eşitsiniz, yaş olarak büyük olan imam olsun buyuruyor. Ve sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz o şekilde namazınızı kılın buyuruyor. Çok güzel bir olay bu gerçekten. İnsan gıpta ediyor. Biz de bulunsaydık bu gençlerin arasında Efendimizin yanında böyle bir hizmetçi kurs gibi kalsaydık mescitte. Bu tavsiyeleri alıp böyle tarihe geçecek bir şekilde gidip kavmine bunları anlatıyor. Oraların İslamlaşmasını sağlıyor. Ve bugüne kadar gelen bütün Müslümanlara büyük bir hizmeti geçmiş oluyor bu gençlerin. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris kimdir? Hadisimizin ravisi. Beni Leys kabilesine mensup olan Malik bin Hüveyris'in hayatı hakkında bildiğimiz en önemli şey, kendisi gibi gençlerle Peygamber Efendimizin yanına gittiği ve Medine'de bir müddet kalarak İslam dinini öğrenmeye çalıştığıdır. Bu olay işte. Onun Resul-i Ekrem Efendimizin namaz kılışını çok iyi öğrendiği ve bazı insanlara peygamber gibi namaz kılmayı öğretmek için namaz vakti olmasa bile kalkıp namaz kıldığı bilinmektedir. İnsanlar toplanınca işte sen sahabisin deyince gelin diyor, o zaman Resulullah nasıl namaz kıladı bir göstereyim. Namaza duruyor. Çok önemli tabii oradaki insanların bunu öğrenmesi için bu. Hani namaz bize bu şekilde gelmiş. Bazı insanlar şüphe uyandırmaya çalışıyorlar ya. İşte Kur'an'da namaz 3 vakittir. İşte bu 5 vakit değildir efendim. Böyle rekatları, vakitleri, rükunları nereden çıkmış? zaten önceden de varmış, nasıl bilinmiş, bundan sonra da uydurulmuş, yok Emevi namazı, Emevi ibadeti falan gibi böyle pek çok akılsız insanların ortaya attıkları lüzumsuz sözler var, şüpheler var. Halbuki bakın, sahabe böyle öğrenmiş, Peygamberimiz benim kıldığım gibi kılın buyurmuş. Onlara namaz vakti olmasa bile kalkıp namaz kılarak namazı öğretmişler. Böyle nesilden nesile tatbik edilerek, gösterilerek, yaşanarak bize kadar tevatürle gelmiş bir ibadet hakkında bile şüphe uyandırabiliyorlar. Bu gerçekten şeytanın ve nefsin vesveselerin ne kadar güçlü olduğunu, şeytanların ne kadar çok çalıştığını, insanlardan ve cinlerden olan şeytanların ne kadar çok çalıştığını gösteriyor gerçekten. Basra'da yaşayıp 94 yılında, miladi 713 yılında orada vefat eden Malik bin Huveris radıyallahu anh, Resul-i Ekrem Efendimiz'den 15 hadis rivayet etmiştir. Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Saadet devri anlamında asr-ı saadet dediğimiz o güzel günlerde her yaştan Müslüman Allah'ın Resulü'nü görmek, getirdiği dinin esaslarını bizzat onun ağzından duymak için Medine'ye koşardı. Medine'ye gelme fırsatı ve imkanı bulamayanlar da Resulullah'ın yanına gönderdikleri temsilcilerden İslam'ın ne olduğunu ve kendilerine ne gibi sorumluluklar getirdiğini öğrenmek isterlerdi. Hadis-i şerifte görüldüğü üzere Peygamber aleyhisselam Allah'ın dinini ve ona nasıl ibadet edileceğini kendisinden öğrenen gençleri kabilelerine geri gönderirken onlara Medine'ye gelemeyenlere dini öğretmelerini tavsiye etmiş ve namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun, en yaşlınız da size imam olsun buyurmuştur. Hem vasiyet var burada, konuyla ilgili vasiyet konusunda olduğumuz için. Hadis-i şerif namaz vakti gelince ezan okumanın gereğini ortaya koyuyor. En yaşlının imam olması genel bir kaide değildir. Zira hadisimizde bahsi geçen gençler hep birbirinin akranı olduklarından içlerinde yaşça daha büyük olanın imamlık etmesi uygun görülmüştür. Başka hadisler de dikkate alınca imamlıkta şöyle bir sıralama söz konusudur. Bir topluluk içinde Kur'an'ı en çok okuyan, belleyen, kıraat tahsiline en önce başlayan kimse imam olmalıdır. Kıraatı en düzgün, manayı en iyi anlayan. Kıraatte birbirlerine denk iseler sünneti en iyi bilen imam olmalıdır. Sünnet bilgisinde birbirine denk iseler en önce hicret eden imam olmalıdır. Sahabe için geçerli belki bu da. Şayet hicrette de birbirlerine denk iseler en yaşlıları imam olmalıdır. Herkesin Kur'an okumayı, namaz kılmayı yeni öğrendiği o devirde bu sıralamanın gerekli olduğu şüphe götürmez. İslam alimleri daha sonraki devirler için konuyu bir başka açıdan ele almışlar. Namaz kılacak kadar kıraat bilmenin o kadar maharet gerektirmediğini düşünmüşler. Peygamber Efendimizin benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın buyurduğunu da dikkate alarak imam tercihinde ilk sırayı sünneti ve fıkhı en iyi bilenlere vermişlerdir. Zira Peygamber Efendimizin kıldığı namaz gibi mükemmel bir ibadetin namazın inceliklerini iyi bilmeye bağlı olduğunu düşünmüşlerdir. Bir namazda bir kıraat hatası yapsa, bir hata yapsa bunu nasıl düzelteceğini, hangi düzeltmenin namazı geçerli kılacağını veya hangi namazın artık geçerli olamayacağını ayırt edebilmesi lazım imamın ki namaz içerisinde bir karar versin. Cemaatin namazında ifsad etmesin. Hadisimizin ravisi Malik bin Huveris, Resul-i Ekrem Efendimizin bir özelliğine dikkatimizi çekiyor. 20 gün müddetle yurdundan, yuvasından ayrı kalan gençlerin hallerine ve tavırlarına bakarak yakınlarını özlediklerini fark etmesi ve onlara artık geri dönmelerini teklif etmesi, Peygamber aleyhisselamın insan psikolojisini çok iyi bildiğini ve insanın duygularına önem verdiğini göstermektedir. Bu da bir yöneticinin idare ettiği insanlarla ilgilenmesi, onların ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu hadis-i şerifte de işte vasiyet ile ilgili nedir? Efendimiz ayrılıp gitmekte olanlara bu sefer nasihatta bulunuyor. Şöyle yapın, şöyle yapın diye. Ondan dolayı bu bölüme almış bu hadisi İmam Nevevi Hazretleri, kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.